Final Dergisi Türkçe Soru Bankası 2 5. Kaset 1. Yüz 7. Sait Faik bir gün bir kahvede ağaca asılı bir dülger balığı gördüm demiyor. Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm diyor. O sadece dülger balığını değil, dülger balığının asılı olduğu kahvenin bir balıkçı kahvesi olduğunu ve önündeki ağacın yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan bir akasya ağacı olduğunu da görüyor ve biliyor. Sait Faik hayata bakış ve anlatış tarzı bakımından gerçekçidir. Fakat o gerçeği sadece dış görünüşü bakımından anlatmaz. Anlattığı şeye efsaneyi, şiiri, duyguyu, sevgiyi ve hayali de katar. Büyük sanatçının en temel özelliği de bu değil midir? Yukarıdaki parçada yazarın asıl iletmek istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyük sanatçılar anlatmak istediklerini daha süslü ve sanatlı bir dille aktarırlar. B. İyi bir sanatçı bir gerçeği anlatırken onu çevresindekilerle ele alır ve gerçeği okuyucuya kendi yorumuyla sunar. C. Kalıcı olmak isteyen sanatçı dile önem vermeli, dil yanlışlarına düşmemelidir. D. Bir yazarın nasıl anlattığından çok neyi anlattığına bakmalı, yapıtları bu anlayışla değerlendirilmelidir. E. İnsan ve toplum hayatı sanatın ayrılmaz bir parçasıdır. Her sanatçı yapıtında bunu gerçeğe uygun olarak anlatmalıdır. 8. Deneme ve eleştiri edebiyatın en az değerlendirilen, buna karşın en gerekli alanlarından. Sanıldığı kadar kolay olmayan, engin bir bilgi birikiminin yanı sıra sentez yeteneği, sağduyu ve hatta sezgi gerektiren alanlardan. Hele hele bir eleştiri yazarının cesaretli olması gerekir. Çevresindekilerinin ne diyeceklerinden korkmayacak, neye inanıyorsa onu çekinmeden söyleyecek. Bu cesareti kendinde bulamayanlar ise ne kadar eleştiri yaptığını sanarsa sansın, başkalarına övgüler dizmekten öteye gidemeyeceklerdir. Bu parçada deneme ve eleştiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Eleştiri yazarlarının kendilerine yönelik baskılar karşısında cesaretli olması gerektiğine. B. Çevresinin baskısından çekinenlerin eleştiri yerine övgüler yazacağına. C. Deneme ve eleştiri türünde yazanların belli özelliklerinin olması gerektiğine. D. Deneme türünün edebiyat için gerekli bir alan olduğuna. E. Deneme ve eleştirinin edebiyatın en çok ilgilenilen dalları olduğuna. 9. Üniversitemizde her gün doğru dürüst iki cümle kuramayan, meramını anlatamayan yüzlerce öğrenciyle karşılaşıyorum. Bence ana dili öğrenmeyi okul sıralarından beklemek doğru bir tutum değildir. Çünkü sorun öğrenim sorunu değil, anlatım imkanı bulma sorunudur. Konuştukça daha iyi konuşabileceğimizi, yazdıkça daha iyi yazabileceğimizi hepimiz biliriz. Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Dil yeteneği dilin sürekli kullanılmasıyla gelişir. B. Üniversite öğrencileri Türkçeyi kullanmada başarısızdır. C. Ana dili küçük yaştan itibaren öğrenmek gerekir. D. Okullarda ana dil öğretimine gerekli ilgi gösterilmemiştir. E. Ana dilin yetersizliği üniversitede giderilir. 10. Çocuklardan birine Don Kişot'u vermiştim. Okuyup getirdi. Yapıtı çok beğendiğini ve bir çırpıda okuduğunu söyledi. Ancak hepsi bu kadardı. Ben de ilk okumamda bu yapıtı elimden düşürmemiş, bir günde bitirmiştim. Ancak ikinci okumamda daha farklı şeyler gördüm bu yapıtta. 3-4 kez okuyan bir arkadaşım da benim gördüklerimden daha ilginç ve farklı şeyler bulduğunu belirtmişti Don Kişot'ta. İşte gerçek sanat yapıtı budur. Bu parçada asıl söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Bazı yapıtlar çok okunmakla birlikte klasik olma özelliği taşımazlar. B. Güçlü bir yapıt kim tarafından okunursa okunsun değeri hemen anlaşılır. C. Klasik yapıtların en büyük özelliği çok kısa bir sürede okunmalarıdır. D. Okumaya yeni başlayanlara ilk anda klasik yapıtlar vermek doğru değildir. E. Gerçek sanat yapıtları her okunuşta insana ayrı bir fikir, ayrı bir zevk verirler. 11. Nerede beyaz bembeyaz güvercinler, sarmaşıklar içinde o sakin dam, uzak dallarda tarla kuşu çiler, pencerelerde mavileşirdi akşam. Bu parçada işlenip geliştirilen temel duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. Bıkkınlık. B. Geçmişe özlem. C. Pişmanlık. D. Yaşama sevinci. E. Umutsuzluk. 12. Nokta nokta nokta. Yaşım 7 dediğinde annesiz ve babasızdım. 15'inde ise yaşamdaki tek yakınım, dayım bıraktı beni ıssızlığın ortasına. Hiç evlenmedim. Kimsem yoktu. Hala da yok. Böyle bir yaşam insanın başka temaları işleyen şiir yazmasına izin verir mi hiç? Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Şiirde öz kadar biçim de önemlidir. B. Şiirde tema bana göre fazla önem taşımıyor. C. İyi şiirlerde, kötü şiirlerde yazdım elbet. D. Şiirin temasını, yaşamın kendisini belirliyor. E. Şiirlerimde daha çok yurt sevgisini ele alıp işledim. Test, rastlanırımda kendi duyarlılığı ile yazıyor. 2. Şairin şiirlerini daha çok aruz ölçüsüyle yazdığını söyleyebilirim. 3. Bu duyarlılık mert, sevecen, temiz yürekli bir halk adamının duyarlılığı. 4. Bakışı geleceğe değil, geçmişe, çocukluğuna yönelik. 5. Yaşam o yüzden bir geçmiş hesaplaşmasıyla şiirine giriyor. Bu paragrafta anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. 2. Çağdaş şair insanlığın tüm şiir olanaklarından yararlanır. Kendi çağından önceki şiir anlayışlarının güzel yanlarını alır, gününe uyarlar. Taklit etmez ve reddetmez onları. Gününün gerçek değerleriyle yoğurur kalıcı olan değerleri. Geçmişle beslenmeyen, geçmişi tümüyle yatsıyan şair, gerçek şiirler yazamaz. Bilim adamları nasıl eski birikimleri reddetmezse, şairler de öyledir. Söz gelimi Yahya Kemal'in Orhan Veli'nin büyüklüğü, eski şiiri, halk ve divan şiirini çok iyi bilmelerinden kaynaklanır. Bu parçada çağdaş şairlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Eski ile yeninin sentezini yaptıklarına. B. Eski şiiri olduğu gibi tekrarlamadıklarına. C. Şiirlerini yazarken geçmişin şiir değerlerinden yararlandıklarına. D. Eskinin güzel olan yanlarını inkar etmediklerine. E. Toplum gerçeklerinden söz eden şiirler yazdıklarına. 3. Türkçeyi güzel konuşanlar zümresinden olmak isterdim ama bu vadide ne kadar nasipsiz olduğumu tez zamanda öğrendim. O dakikadan beri Türkçe üzerindeki hassasiyetim arttı. Türkçenin büyük ustalarını daima zaptolunmaz bir hasetle okudum. Tamamen kendi zihnimde kalmak üzere onları tamir etmek cüretinde bulundum. Daha iyisi ve güzeli nasıl yazılabilir? Küstahlığını adet edindim. Bilerek veya bilmeyerek ustalarımı taklit ettim ve sonuçta taklidin öğrenme yollarından biri olduğunu öğrendim. Bana üslup sahibi iltifatında bulunan dostlarımı tekzip ederim. Sadece Türkçe işçisi olarak bilinmek benim için yeterince ciddi bir sıfat olacaktır. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A. Ana dilini seven ve kullanımına çok özen gösteren. B. Sürekli okuma eylemi içinde bulunan. C. Yazılarında Türkçeyi iyi ve doğru biçimde kullanmaya çalışan. D. Kendisine yöneltilen övgülere pek sıcak bakmayan alçak gönüllü. E. Türkçenin ustaları olarak tanıtılan yazarları beğenmeyen, onlardan iyi yazdığına inanan. 4. Nokta nokta nokta. Çünkü toplumumun yaşadığı sorunlardan kendimi soyutlayamazdım. Milletim kan ağlarken ben gülemez, kahkaha atamazdım. Kurtuluş Savaşı yıllarında değil de yükseliş döneminde yetişen sanatçılardan olsaydım benim şiirlerim bülbüllerden daha güzel şakıyabilirdi. Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşer? A. Her sanatçının kendine özgü bir sanat anlayışının olması doğaldır. B. Kitabımda aşktan, güzellikten ve mutluluktan söz eden şiirler göremezsiniz. C. Aşk, güzellik gibi konular az da olsa herkesin ilgisini çeker. D. Toplumun sorunları o yıllar beni hemen hiç ilgilendirmiyordu. E. Şiir her şeyden çok hissiyata dayanır bence. 5. 1. Türk düşünce hayatının yenileşmesinde Tanzimat döneminde çıkarılan özel gazetelerin önemli bir yeri vardır. 2. Şinasi ile arkadaşı Agah Efendi tarafından 1860'da çıkarılan Tercüman-ı Ahval ve Şinasi'nin 1862'de çıkardığı Tasvir-i Efkar, ülkeye yeni hayat hakkında bilgi verilmesini sağladı. 3. Batı düşüncesinden nakiller yapılması ve dil alanındaki hassasiyeti bakımından da oldukça önemli hizmetlerde bulundu. 4. Tiyatro, Tanzimat'tan sonra edebiyatımıza giren ve kurallarını bütünüyle batıdan alan bir türdür. 5. İstanbul'a gelen Avrupalı oyuncuların taklidiyle başlayan bu edebi tür, adapte ve telifle edebiyatımızda yerini almıştır. 6. Tiyatro, sonraki dönemlerde dil, teknik ve konu bakımından gelişme gösterecektir. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlatılmalıdır? A2, B3, C4, D5, E6. 6. 1. Yaşar Kemal hemen bütün romanlarında Çukurova'yı konu edinerek toplumsal çelişkileri anlattı. 2. Feodal ilişkilerin egemen olduğu bir düzeni, bu düzenle birlikte bütün değerlerin yıkılışını sergiledi. 3. Doğa-insan ilişkilerini insanı insan yapan tutkuları, korkuları, düşleri şiirsel bir anlatımla yansıttı. 4. Kimi kuruluşlar tarafından birkaç kez Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. 5. Devingen, değişen, soluk alan bir doğa içinde doğayla var olan insanı vermeyi amaçladı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. 7. Sanatta ustalık sanıldığı gibi bir sanatçının tek başına oluşturduğu bir nitelik değildir. Gerçekte bu, yüzyıllar boyunca bu alanda gösterilen çabaların ve sürdürülen çalışmaların sonucudur. Bu yönden bir sanatçının kendisinden önce verilmiş ürünleri iyice özümsemesi gerekir. Bunu yaparsa ilk yapıtlarında bile belirli bir çizginin üstüne çıkar. Bu çizgi zamanla kendisinden sonrakilere örnek olabilecek biçimde gelişir ve özgün bir nitelik kazanır. Öyleyse hiçbir sanatçı nokta nokta nokta. Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kendisinden önce ortaya konmuş yapıtlara sırt çeviremez. B. Sanat alanında taklitçiliğin yeri olmadığını söyleyemez. C. Toplumsal sorunlara duyarsız kalamaz. D. Ben halkın diliyle yazmak zorunda mıyım diyemez. E. Toplumdaki karanlık noktalara ışık tutmaktan kaçamaz. 8. Gerçeklik, dünyayı aynen kopya etmek değildir. Tabiata da, insana da, hadiselere de kendi gözümüzle bakmak ve kendimize yeni bir dünya görüşü kurmaktır. Çoğu kupkuru bir hadiseyi olduğu gibi veriyor. Bazısı ben kahvede oturup konuşmaları aynen not ediyorum diyor. Bir vaka olur da yazar inandıramaz. Başka bir yazar da olmayan bir şeyi yaratır ve inandırır. Demek ki yazarlık olanı olduğu gibi aktarmak değilmiş. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Gerçeklerden söz etmeyen bir kişiye yazar denilemez. B. Yazar sosyal olaylarla her an içli dışlı olmalıdır. C. İyi bir yazar toplumda olan biteni kişisel yorumuyla aktarır. D. Gözlem yapmak, değişik konuları araştırmak yazarın en temel işidir. E. Düş gücünün kuvvetli olması bir yazarda aranan en büyük özelliktir. 9. 1. Topluluk karşısında konuşma, insanların kendi aralarında yaptığı konuşmalara göre güçtür. 2. Konuşmacı tanımadığı dinleyiciler tarafından izlendiğini bilir. Yanlış, eksik bir şey söylemekten çekinir. 3. Bu çekingenlik konuşmacının düşünce düzenini bozar. Bu bozukluk konuşmaya da yansıyabilir. 4. Topluluk karşısında konuşma çağdaş demokratik toplumda önem kazanmıştır. 5. Konuşma düzeni bozulan kişinin sesi kısılır, titrer. Konuşmacı olumsuz etkilenir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 10. İnsanoğlunun masala olan ezeli ve ebedi tutkusunu bilen sinemacılar çoğunlukla sonu mutlu biten öyküler seçerler. Zengin oğlan fakir kıza aşık olur ve tüm engellere rağmen filmin sonunda iki sevgili birleşirler. Ya da zengin genç beklenmedik bir mirasa konar ve sevgilisinin zengin ailesinden intikam alır. Bizler de gerçek yaşamda bunların olmayacağını bilir, yine de gözlerimiz yaşlı sinemadan çıkarız. 2 saat içinde olsa düşlerimizin ülkesine yolculuk etmişizdir. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sinema insanın düşlerine hitap ettiği için sevilen bir tür olmuştur. B. Çağdaş sinema gerçek dışı olayları konu edindiği için fazla izleyici bulamamaktadır. C. Günümüz sinemasında filmlerin konuları hemen hemen aynıdır. D. Sinema bireyi masaldan daha çok etkileyen bir türdür. E. Sinema ile masal arasındaki benzerlikler farklılıklardan daha çoktur. 11. B.U. Dileir eşine az rastlanır bir resim eleştirmeniydi. Ama ressam değildi. Lamartine büyük bir eleştirmendi ama onun orta bir romancı, tatsız bir şair olduğunu kim görmezlikten gelebilir? Bu anlatım aşağıdaki düşüncelerden hangisini kanıtlamak amacına yöneliktir? A. Batıda eleştiri bizden ileri düzeydedir. B. Sanattan anlamayanlar daha iyi eleştirmendir. C. İyi bir eleştiri diğer sanat eserlerinden üstündür. D. Sanat eserleri geçici, eleştiriler kalıcıdır. E. Eleştirmenlerin aynı zamanda büyük sanatçı olmaları gerekmez. 12. Bugün yüreğimde sevgi olmalı, yoksa günün sonunu nasıl getiririm, diyen Oscar Wilde'a kulak verelim. Sevgi katığımız olsun, onu öğrenip onu öğretelim. Çatışma hayatın kanunu. Nesiller hep birbiriyle çatışır. Daha yaşlılar gençlerde kendi hatalarını görmekten hoşlanmazlar. Onlara vakit kazandırmak için iyi niyetle akıl vermeye kalkışır ve çoğu kez kulak ardı edilirler. Ama sevgidir ki iki farklı frekans arasında bir iletişim kıvılcımı çaktırır. İnsanları birbirine yaklaştırır, huzur ve sükunun topluma egemen olmasını sağlar. Öyleyse onun gücüne inanalım. Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A. Oscar Wilde'ın çağdaş ve güçlü bir yazar olduğundan. B. Nesiller arası çatışmanın kaçınılmaz olduğundan. C. Bir toplumun en çok sevgiye ihtiyacı olduğundan. D. Yaşlıların gençlerin hatalarını hoş karşılamadığından. E. Gençlerin yaşlıların akıl vermelerine kızdıklarından. 13. Çocukluğumda ve ilk gençliğimde pek çok Köroğlu anlatıcısına rastladım. Bunlar Köroğlu destanlarını kendilerinden bir şeyler katarak anlatırlardı. Ben edebiyata bu destan yaratıcılarını taklit ederek başladım. Gençliğimde hem bir anlatıcı hem de bir dinleyiciydim. Diyebilirim ki yeni bir roman dili yaratmak isteyen romancı için sözlü edebiyat erişilmez bir kaynak olabilir. Benim temelimde ne kadar Balzac, Dostoyevski, Gogol varsa o kadar da Köroğlu vardır. Böyle konuşan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yapıtlarında sözlü edebiyat ürünlerinden yararlanmıştır. B. Hem yerli hem de yabancı kültürden etkilenmiştir. C. Başlangıçta başkalarını taklit ederek ürünler ortaya koymuştur. D. Sanat için sanat ilkesinden hareketle yapıtlarını oluşturmuştur. E. Özgün bir roman dili yakaladığı kanısındadır. Test 35. Paragraf yorumu 6. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? A. Şiire Kurtuluş Savaşı yıllarında başlayan Necip Fazıl ilk şiirlerini yeni mecmuada yayımladı. B. Fecri Ati topluluğu meşrutiyet ilanını izleyen günlerde edebiyat-ı cedideye tepki olarak doğmuş ancak uzun ömürlü olamamıştır. C. En sonunda Beş Hececiler halk şiiri geleneğinden yararlanarak duygusal yurt güzelliklerini dile getiren bir şiiri geliştirdiler. D. Edebiyatta yenileşme konusunu salt şiir dilinde biçim ve söyleyişte yenilik olarak görmemelidir. E. Çağdaş Türk edebiyatında eleştirinin bağımsız bir tür olarak kurumlaştığını söylemek oldukça zordur. 2. 1. Beş Hececiler, Türk şiirinde Mehmet Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik'in açtığı yolu genişletmeye çalışmışlardır. 2. Halk şiirinin renkli dünyasına bu şiirin dış yapısını, özellikle de ölçü ve uyak düzenini benimseyerek ulaşmayı amaçlamışlardır. 3. Dil açısından açık, arı bir söyleyişe yönelmişlerdir. 4. Taklitten yola çıktıkları, duygu evrenlerini yenileyip çağdaş değerlerle donatmadıkları için şiirselliği bir türlü yakalayamamışlardır. 5. Beş Hececilerin en ünlü şairi olan Faruk Nafiz Çamlıbel, manzum tiyatrolar da yazmıştır. 6. Şiirlerindeki tek düzelik, kalıplaşmışlık şiirselliği yakalayamadıkları için göze batar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. 3. Şiir nesre çevrilince şiirliğini yitiriyorsa, bu durumda şiiri şiir yapan anlamı değildir ve asıl şiir anlamsız olan şiirdir. Böyle düşünenler şiirdeki anlamla nesirdeki akıl kurallarına uyarak gelişen düşünceyi birbirine karıştırmaktadır. Çünkü şiir bir düşüncenin doğruluğunu göstermek, gerçeği öğretmek kaygısında değildir. Eğer şiir bu kaygıyla yazılmışsa, nesre çevrildiğinde düşünce yönünden bir şey yitirmez. Ama gerçek şiirin anlamı şiirin nesre çevrilmesiyle kaybolur. Bu parçadaki düşünceleri benimseyen bir sanatçı, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişkiye düşer. A. Şiir yazmanın amacı insanlara iyiyi ve güzeli kavratmaktır. B. Gerçek şiir nesre çevrilemez. C. Şiirdeki anlamı en iyi o şiirin kendisi yansıtır. D. Şiiri nesre çevirmeye kalkışmak anlamsız bir çabadır. E. Didaktik bir anlayışla yazılan şiirler nesre çevrilebilir. 4. Savaş ve barışı her okuduğumda, kimi yerlerin, kimi olayların, kimi betimleme ve ayrıntıların sanki ilk kez farkına varıyor, yani yeni güzellikler buluyordum. Örneğin Prens Andrei'nin Rostovların çiftliğine giderken yol üstünde gördüğü çınar ağacının Prens Andrei'de yapraklandıktan sonra uyandırdığı duyguları, yaşamın yeni bir anlama, olumlu bir yöne dönüşmesini ancak üçüncü okuyuşumda anladım. Bu parçada okuyucuya iletilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A. Bazı eserlerin dilinin ilk okumada anlaşılmayacak kadar ağır olduğu. B. Bazı yazarların anlatmak istediğini anlatmakta güçlük çektiği. C. Bazı eserleri ikinci, üçüncü okuyuşlarda yeni güzellikler keşfedilebileceği. D. Bazı okuyucuların değerli eserleri anlayacak düzeyde olmadığı. E. Bazı eserlerde kullanılan simgelerin herkes tarafından anlaşılamayacağı. 5. Doğru, ne geçmişi diriltmeye çalışmakta ne de hayali duygularla geleceğe bağlanmaktadır. Aklın denetiminden kopmayan insan hayale kapılmaz. Başkalarının aldatmasına da izin vermez. Geçmişin bir kültür birikimi vardır elbet. Bu birikim doğru değerlendirildiği ölçüde yarının umutlarını doğru belirler insan. Bahara girerken ağaçların kuruyan dalları budanarak genç sürgünlerin çıkması sağlanır. Bu eskiyi yaşatmak değil, geleceğe güç vermek düşüncesinden kaynaklanır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Geçmişe ya da geleceğe tek yönlü bağlılık kişiyi yanıltır. B. Geçmişi iyi değerlendirmek geleceği net olarak görmemize yardımcı olur. C. Başarılı olmak isteyen bir toplum geçmişten çok geleceğe bakmalıdır. D. İnsanın en büyük dayanağı akıldır. Aklı kılavuz sayan kazanır. E. Geleceğe giden yolda geçmişin iyi değerlerini almak kişiye de topluma da güç kazandırır. 6. Sinekli bakkalda Halide Edip asıl mahalleyi sunamamıştır okuyucuya. İstanbul şehrinin içten komşulukları, Hüseyin Rahmi romanlarının en canlı sahneleri olan kadın dünyaları, yardımlaşmalar, bayram sevinçleri, geçim darlıkları nerede? Cami vardır, namaz yoktur. Tulumba vardır, yangın yoktur. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüseyin Rahmi Gürpınar yaşamı okuyucuya aktarmada Halide Edip'ten daha başarılıdır. B. Halide Edip sinekli bakkalda yaşamı olanca canlılığıyla yansıtamamıştır. C. Halide Edip ile Hüseyin Rahmi'yi karşılaştırmak doğru bir tutum değildir. D. Bir romanı roman yapan esas öğe çevre ve insan betimlemeleridir. E. Romancının dili okuyucuyla iletişim kurmada bazı sorunlar çıkarabilir. 7. Baharda zayıf açık yeşildir. Hafif bir yel esse toprağa değecekmiş gibi yatar. Yaz ortalarında dikende önce mavi damarlar peydah olur. Sonra yavaş yavaş dikenin dalları, gövdesi mavileşir. Açıkça bir mavidir bu. Bir tarla, uçsuz bucaksız bir ova tüm maviye keser. Gün batarken eğer bir yel eserse mavi dalgalanır, hışırdar, aynen deniz gibi. Gün batarken sular nasıl kızarırsa çakır dikeni tarlası da öyle kızarır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tasviri yapılmaktadır? A. Bahar mevsiminin güzelliği. B. Uçsuz bucaksız bir ova. C. Dikenlerle kaplı bir alan. D. Bahar ile yaz arasındaki geçiş dönemi. E. Gün batımının doğaya yansıması. 8. Özgürlük, dağlara ya da denizlerin ıssız bir adasına çekilip tek başına yaşamakla elde edilemez. Bu özgürlük değil, bir kaçıştır. Kişi ıssız bir adaya çekilerek dilediğince oturur, yatar, kalkar, beğendiği yemişi koparır, yoktur karışanı, seçtiği çevrede görmek istediği işlere kimse engel olamaz. Ancak görünüşte özgürdür o kişi. Aslında bir başına yaşayıp öylece özgür olmak isteyen kişi, kendi kendinin özseverliğinin kölesidir. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireyin özgürlüğü ile toplumun özgürlüğü aynı şey değildir. B. Bireyler özgürlüğü yakalamak için mücadeleden yılmamalıdırlar. C. Gerçek özgürlük ancak toplum içinde yaşanılarak elde edilebilir. D. Özgürlük bir bilinç işidir. Bazıları isteseler de özgür olamazlar. E. Tarih boyunca uğrunda en çok kan dökülen kavram özgürlüktür. 9. Bir şey düğümlenmişti gırtlaklarda. Nisan yağmuru gibi kirpiklerde damlalar vardı. Yaşamak güzeldi ama insan gibi. Yaşamadıktan sonra neye yarardı? Neye yarardı sabahlara kadar kör ışıklar altında oturup çalışmak? Neye yarardı bilim, neye yarardı tüze? Ne yarardı eşit olmadıktan sonra aşk? Bu parçada şairin işleyip geliştirdiği temel düşünce ya da duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşamaktan duyulan mutluluk. B. Toplumdan ve sorunlardan kaçış. C. Geçmiş günlere özlem. D. İnsanları daha iyi durumda ve mutlu görme dileği. E. Umutsuzluk ve karamsarlık. 10. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir? A. Sanatkar duygu ve heyecanlarını anlatmaya çalışan ve bunların paylaşılmasını isteyen kişidir. B. Bencillik her şeyden önce kendini başkalarının yerine koymamaktır. Sadece kendini düşünmektir. C. Doğruyu nerede görsem sevinçle karşılar, uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar, ona teslim olurum. D. Doğunun kültür tarihinde zaman zaman batıyı derinlik bakımından yaya bırakan düşünceler olabilir. E. Demek ki kendini beğenmiş insan dostluklarını gölgeler, ardından gelecek birisini bulamaz. 11. Çocukların en mutlu oldukları zamanlar Ramazan geceleridir. Hilali ilk gören gözcü gözlemini kadının huzurunda iki şahitle ispat edip de bekçiler sokaklarda davullarını gümbürdetmeye başladı mı, sevinç dalga dalga bütün şehri sarardı. Bekçilerin peşine takılan çocukların sevinç çığlıkları davul seslerine karışarak sokakları çın çın çınlatırdı. Sırf Ramazan gecelerine özgü çocuk oyunları vardı. Teravihlerde çocuklar için birer eğlence kaynağıydı. Güle oynaya kıldıkları teravih namazlarıyla camiye ve ibadete alışırlardı. Bu parçanın bütününde yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir? A. Ramazan günlerinin diğer günlerle farklı yönlerinden. B. Eski dönemlerde Ramazan ayının hangi yöntemle başlatıldığından. C. Ramazan günlerinde davul çalma geleneğinin eskiye dayandığından. D. Çocukların Ramazanlarda ibadet etmeyi öğrendiklerinden. E. Eski Ramazan günleriyle ilgili anılarından. 12. İnsan türünün yeryüzüne ekledikleri için eskiden uygarlık ve kültür gibi iki ayrı terim kullanılmaktaydı. Yapı, araç, heykel gibi nesneler uygarlıktan, nesnel olmayan şiir, türkü, deyim gibi verimlerde kültürden sayılıyordu. 20. yüzyılın başında insan türünü fizik ve ruh yapısıyla birlikte değerlendirmek gereği anlaşılınca, yukarıda sözünü ettiğimiz uygarlık, kültür ayrımı da bırakıldı. İkisi yerine kültür sözünün kullanımı yaygınlık kazandı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Uygarlık ve kültür kavramlarının önceleri farklı anlamlar taşıdığına. B. Uygarlık ve kültür kavramlarıyla ilgili değerlendirmelerin zamanla değiştiğine. C. 20. yüzyılın başlarından önce insanın fizik ve ruh yapısının ayrı ayrı ele alındığına. D. yeryüzündeki canlılar içinde en yetenekli varlığın insan olduğuna. E. Kültür kavramının bugün uygarlık kavramını da içerecek biçimde kullanıldığına. 13. Bir ülkede düşüncenin tek boyutlu kalmasının en büyük zararını insan ve toplum görür. Eski dilde tefekkür denilen fikir yaratma, hatta fikri harekete geçirme olanağı azaldıkça azalır. Bir süre sonra öyle bir noktaya gelinir ki, değil fikir yaratmak, olayları nesnel olarak gözlemleme olanağı da ortadan kalkar. Bu çizgiye gelindi mi tek boyutluluk bir topluma yapılabileceği her çeşit yıkımı yapmış, verebileceği her çeşit zararı vermiştir. Artık o toplum ayakta duramaz. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşünceye ve düşünen insana değer vermek gelişmiş ülkelere özgü bir durumdur. B. Bir toplumun gelişip ayakta kalması çok çeşitli düşüncelerin varlığına bağlıdır. C. Bir toplumun gelişmesi ile özgür düşünce arasında dolaylı bir ilişki vardır. D. Eğitim her şeyden önce bize doğru düşünmenin kurallarını öğretmelidir. E. Bir ülkede düşüncenin hayatı kısırlaşmışsa suç büyük oranda o ülke yöneticilerindedir. 14. Hemen her ülkede, her kişide rekabet ve kıskançlık elbette vardır. Olmalıdır da. Bu kaliteyi ve verimi artırır. Ancak yurt dışı deneyimlerimden öğrendiğim şey, rekabet ve kıskançlık konusunda biz Türklerin diğer unsurlardan ayrı bir yere sahip oluşumuz. Ne yazık ki bu konuda kimselere benzemiyoruz. Yıllar önce Türkiye'ye döndüğümde kızım yurt dışıyla Türkiye arasında bir kıyaslama yapmış ve şöyle demişti. Dünyanın her yerinde insanlar birbirini kıskanıyor ama olumlu biçimde. Ben de onun kadar iyisini, hatta daha iyisini yapayım düşüncesi egemen. Türkiye'de ise insanlar kendilerine bir faydası olmasa da ötekinin kötü olmasını, güç duruma düşmesini istiyorlar. Böylece gelişmenin motoru olması gereken doğal rekabet düşmanlığa, yıkıcılığa dönüşüyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Rekabet ve kıskançlığın olağan bir olay olduğuna. B. Rekabet ve kıskançlık konusunda başka uluslara benzemediğimize. C. Bir konuda iyi sonuç almanın rekabete bağlı olduğuna. D. Kıskançlığın olumsuz biçime dönüşmesi halinde topluma zarar vereceğine. E. Yurt dışında yaşamanın Türkiye'de yaşamaktan daha iyi olduğuna. 15. Halk şairleri eserlerini yazı ile değil söz ile yayarlar. Bu da eski şaman töresi göçebe yaşayışımızın önemli kişileri olan Kam, Baksı ve Ozanların özelliğidir. Böylece hem kendi eserlerini hem de başka şairlerin verimlerini halka yaymış, belleklerimize emanet etmiş olurlar. Ancak bu tarzda yayılan şiirlerin şairlerin ağızlarından çıktıkları gibi saklanmayacağı tabidir. Nitekim sazla söylenmiş sözlü parçalar çok defa değişip bozularak ulusun folklor hazinesine katılırlar. Bazı meraklı dinleyiciler bu şiirleri cönk denilen defterlere yazarlar. Ama yine de bunların ilk ve asıl şekillerini kestirmek güçtür. Bu parçada halk şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Hece ölçüsüyle şiir yazdıklarına. B. Geleneksel kültürden etkilendiklerine. C. Söylediklerinin az da olsa değişikliğe uğradığına. D. Şiirlerinin meraklı kişilerce kaydedildiğine. E. Şiirlerini saz eşliğinde söylediklerine. Test 36. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları 1. 1. Aşağıdakilerden hangisinde bir tanımlama yapılmamıştır? A. Tümden gelim bir ya da birkaç öncülden, mantık yasalarına dayanılarak bir sonucun zorunlu olarak çıkacağının gösterilmesi amacıyla genelden özele giden bir düşünme yoludur. B. Organizmayı harekete geçiren, davranışta bulunmasını sağlayan uyarıcıdır güdü. C. Güzelleme, Türk halk edebiyatında sevginin güzelliğini anlatan bir çeşit lirik övgü şiiridir. D. Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükselti farkının bu iki nokta arasındaki uzaklığa olan oranına eğim denir. E. Naturalizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da başlamış, toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deneme ve inceleme konusu, sanatçıları da bilgin saymıştır. 2. Yeni sözcüklerin dar bir çevrede kaldığını, yalnızca kent soylu aydınların dilinde yaşadığını iddia edenler, bunun bir eğitim ve öğretim işi olduğunu anlamıyorlar. Ellerinde nesnel ölçütler de yok. Halk diyorlar ama gerçekte halkı değil, kendilerini ölçü olarak alıyorlar. Buradan geliyor yanılgıları da. Çünkü öz Türkçe akımının getirdiği yeni sözcüklerin ezici bir çoğunluğu halkın konuşma dilinde var olan sözcüklerdir. Bunların yazı diline girişi dil devriminden sonra olmuştur. Yeni sözcükler denilişi de bundandır. Söz gelimi, yoğun, çaba, kuşku, ödül, sıvı, doruk gibi sözcükleri yeni diye adlandırıyoruz. Oysa halk ağzından derlenmiş sözcüklerdir bunlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Tartışma. B. Karşılaştırma. C. Öyküleme. D. Tanık gösterme. E. Betimleme. 3. Dilimize Fransızcadan giren laik sözcüğünün kökeni eski Yunanca'daki laikos'tan gelmektedir. Laikos halka, kalabalığa ait demektir. Ortaçağ Avrupa'sında din işleriyle ilgili olmayanları anlatmak için kullanılan bu kavram daha sonra siyasal bir anlam kazandı. Laiklik, yönetimin, politikanın, eğitimin, devlet yönetimi ve toplum hayatının, hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Betimleme. B. Tartışma. C. Karşılaştırma. D. Açıklama. E. Öyküleme. 4. Ahmet Mithat, eğlenceli ve faydalıyı birbirine katarak romanlarını ekseriya, rengarenk bir bilgi kitabı, hoş bir malumat panoraması haline getirir. Bazen harikulade bir maceranın arasına yer yer Yunan mitolojisinden tutunuz da vapurların teknik özelliklerine kadar türlü türlü parantezler girer. Hele dur okuyucum diye başladı mı Mithat Efendi mutlaka ders verir. Varsın okuyucu romanın sonu ne olacak diye çırpınıp dursun. O hiç aldırış etmez, öğreteceğini öğretir. Sonra da öğrencisine müziklik eden o sevimli hocalar gibi heybetli sakalının altından kıs kıs güler. Okuyucu belki önce kızar, söylenir ama bir gün bir yerde Jüpiter Hazretlerinden söz açılsa alık balık bakmaz ve içinden Mithat Efendi'ye dualar eder. Mithat Efendi hem ilginç bir romancı hem de dersini çok iyi dinletmesini bilen bir hocadır. Bu parçada yazarın okuyucuya yönelen amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. İzlenim kazandırma. B. Okuyucuya bilgi verme. C. Düş gücünü kamçılama. D. Kanıları değiştirme. E. Olay içinde yaşatma. 5. Aşağıdakilerin hangisinde görme ve işitme duyularına dayalı ayrıntılar bir arada verilmiştir? A. Burası kasabanın dışında, çingenelerin oturduğu alçak damlı, dar sokaklı, murdar, ışıksız bir mahalleydi. B. Kapının tunç tokmağı bu karlı gecenin sesleri sağır eden durgunluğu içinde kof bir sada çıkardı. C. Uzun otların dalgalandığı sırtlarda içleri derin ve simsiyah sularla dolu sarnıçlara düşmemek için ihtiyatla yürüyoruz. D. Kahve ocağına giden kapının yanında üst kısmı küçük bir halı, etekleri eski bir kilimle örtülü bir kerevet vardı. E. Sonra hiç ardına bakmadan yanı başında yürüyen garsonla beraber çamurlu yollardan geriye kendisini bekleyen han odasına döndü. 6. Bir edebiyat ürününün yanına kalırlığını salt diline bağlayamayız. Dili kadar seçilen konunun işlenişi de önemlidir. Ne var ki kimileri için yarına kalmanın ölçüsü dil ve işleyişten çok konudur. Konunun toplumca sevilmesi, benimsenmesi gerekir. Ama bu da her zaman için yeterli değildir. Yayımlandığı günlerde konusu bakımından çok beğenilen, el üstünde tutulan bir yapıt geleceğe kalmayabilir. Çünkü bir yapıtın yaşarlık kazanması, dili ve konunun işlenişi kadar içeriğin de yeni olmasını gerektirir. Yukarıdaki parça aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır? A. Tartışmacı anlatım. B. Betimleyici anlatım. C. Açıklayıcı anlatım. D. Öyküleyici anlatım. E. Abartılı anlatım. 7. Mizaç genellikle doğuştan getirilen ve daha çok fizyolojik yapıya dayalı özelliklerdir. Bu nedenle mizaç, yaratılış, huy anlamında da kullanılır. Karakter ise sonradan kazanılmış olan çevre etkileriyle açıklanabilir bireysel nitelikleri anlatır. Bir insanın karakterine ilişkin özellikleri onun ahlakını da oluşturur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Tartışma. B. Karşılaştırma. C. Öyküleme. D. Tanık gösterme. E. Benzetme. 8. Yaşlılar gençlerin yaptıkları işleri yapamazlar. Bedensel güçleri yetmez. Doğru. Ama çok daha büyük, çok daha değerli işler yapabilirler. Büyük işler çeviklikle değil, bilgi ve düşünce gücüyle yapılır. Yaşlılık bu güçleri artırır. Sparta'da en önemli görevlerde bulunanlara yaşlılar, bunların kurullarına da yaşlılar kurulu denirdi. Yaşlandıkça belleğimizin gücünü yitirdiği sanısı doğru değildir. İşletmezsen ya da yaratılıştan ağır işliyorsa güçsüzdür elbet. İşleyen akıl gücünü yitirmez. Oğulları yaşlılığından ötürü mallarını yönetemiyor diye koca Sopokles'i suçlamaya kalkışmışlardır. Sopokles yargıçlara o sırada yazdığı Oedipus Kolonos'tayı okudu, yargıçların parmağı ağzında kaldı. Homeros'u, Platon'u, Pisagor'u düşünün. Bunlar en ünlü yapıtlarını yaşlılık günlerinde vermişlerdi. Bu parçanın anlatımında ağır basan yöntemler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A. Betimleme, tartışma. B. Öyküleme, betimleme. C. Açıklama, öyküleme. D. Karşılaştırma, benzetme. E. Açıklama, tartışma. 9. O esmer kızı görür görmez hemen sokağımı düşündüm. Bu taşların arasından otlar fışkıran bir eski zaman yokuşuydu. İki tarafında yüksek, sağlam, serin taş duvarlar ve tam karşıda masmavi bir gökyüzü parçası vardı. En güzeli, yokuştan aşağı taşların, otların arasından şırıl şırıl süzülen sulardı. Onu ilk defa çok sıcak bir yaz gününde keşfetmiş, görür görmez sevincimden uçuyorum zannetmiştim. İlk hissettiğim arzu, hemen gidip duvarlarına avuçlarımı, yanağımı dayayarak serinliğin tadını duymak olmuştur. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Görsel öğelerden yararlanılmıştır. B. Niteleme sıfatlarıyla anlatıma canlılık katılmıştır. C. Tanık gösterme yöntemine başvurulmuştur. D. İşitme ve dokunma duyusuyla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. E. İçten ve yalın bir söyleyiş benimsenmiştir. 10. Aylardan Mayıs, kar kalkmış, ova yemyeşil, küçük dağlar ala karlı, Süphan Dağı süt beyaz, bu ova Patnos Ovası'dır. Dümdüz otlar diz boyu, eksiksiz, kesiksiz, kadife gibi otlar, yeşil bir halı gibi. Ovayı gün ışığı doldurmuş, yağmur sonu güneşi gibi. Otların ıslaklığını hissediyorsunuz, düz ovada karşınıza Süphan çıkıveriyor. Tam tepende duruyor. Başını kaldırıp doruğuna bakamıyorsun, korkuyorsun. Süphan da sanki size bakıyor. Ona uzaktan bakınca ağrıdan daha heybetli diyorsunuz. Bir yanı Van Gölü, bir yanı Patnos Ovası. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Kişileştirme sanatına başvurma. B. Bitirilmemiş cümleler kullanma. C. Doğayı devinim içinde anlatma. D. Karşılaştırmalar yapma. E. Dokunma duyusuyla ilgili ayrıntılara yer verme. 11. Köyün kuzeyinde tekten bir ev. Evin naylon gerili dar penceresinden ak karların üzerine ölgün bir ışık demeti sarkıyor. Ev tek odalı. Odanın üst başındaki sedirde bir yatak serili. Yatakta hasta bir adam yatıyor. Yüzü ayva sarısı, bakışları ölgün. Nefes aldıkça fırlak nefes borusu hırıltılı sesler çıkarıyor. Adamın başında yaşlı mı yaşlı bir kadın, gözyaşlarını kirli entarisinin eteğine siliyor. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Karşılaştırma, B. Açıklama, C. Öyküleme, D. Betimleme, E. Tartışma. 12. İhtiyar kadın, iki sıska ve küçük öksün çektiği kanının arkasında çıplak ayakları taşlara takılarak, elinde değnek, ağlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere bağırmaya çalışarak yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay ışığı altında çakalların sesini bastıran bir gıcırtı ile ilerleyen bu kağını hiç de bir ölü taşra benzemiyordu. Öküzler sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz, yamalı yorgan ve köhne kağını fevkalade kıymetli bir madenden yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyorlardı. Kadının gölgesi elindeki değnekle beraber beyaz taşların, çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, raks ediyor gibi sıçrıyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Örnekleme, karşılaştırma. B. Benzetme, örnekleme. C. Öyküleme, betimleme. D. Açıklama benzetme E. Tartışma öyküleme. 13. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? A. Öteki yazınsal türler üzerinde olduğu gibi eleştiri üzerinde de türlü kitaplar yazılmış, eleştirinin kuram ve ilkeleri tartışılmıştır. B. Röportaj gerçeği saptırmadan, değiştirmeden algılamayı, insana özgü dramatik durumları bütün yönleriyle algılamayı zorunlu kılan bir yazı biçimidir. C. Öyküyü oluşturan öğelerin başında olay ve durum gelir. D. Epik şiir hem yaşanılmış olaylara dayanır hem de bir takım söylencelere. E. İnsanoğlu günlük konuşma dilinin sözcüklerine büyülü bir anlam yüklemeyi, günlük konuşma dilini yüceltmesiyle ilk şiiri ortaya koymuştur. 14. Hasta hala yatak odasından çıkmıyordu. Omuzlarına kadar altın bukleler halinde inen saçları demet demet dökülüyor, yerine biraz koyu ve kıvırcık saç geliyordu. Göz kapaklarının insan gönüllerinin hayranlığını ızdırap derecesine yükseltecek kadar manalı olan menekşe morluğu açılıyor, solgun yanaklarına uçuk pembe gül yapraklarının rengi serpiliyordu. Hastalığın yakıp kavurduğu dudakları yumuşamış ve tatlı bir renk almıştı. Gülerken, konuşurken dişleri, gözleri başka tarafa çevirmemek iradesizliğine düşen bir beyazlıkla heyecan veriyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Tanımlama, B. Betimleme, C. Karşılaştırma, D. Tartışma, E. Örnekleme. 5. kaset 1. yüzün sonu.